Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.
Günaydın sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. David Bowie'nin Heroes parçasıyla girdik yeryüzlerinde programımıza. Yeryüzlerinde Çeper ve Çeperdekiler programındasınız şu anda. David Bowie'nin bu parçasıyla girmemizin sebebi bugün bir önceki programımızda da olduğu gibi Almanya'yı konuşacağız ama özellikle de Berlin'i konuşacağız. Bu Heroes parçasının da sözlerinde iki aşıktan bahsediyor David Bowie. Bir tanesi Doğu Berlin'den, bir tanesi de Batı Berlin'den olan iki aşığın hikayesiydi bu parça. Bugün çok sevgili bir konuğum var. Orhan Esen. Kendisi serbest çalışıyor, Berlin'de yaşıyor ve kültür işleri yapıyor. Özellikle tarihi kent üzerinden okuyan bir araştırmacı. Hoş geldin Orhan.
Merhabalar Aysim, hoş bulduk.
Evet, Almanya son iki senedir ciddi bir gerileme yaşıyor ve 2025'te de çok az veya sıfır bir büyüme beklentisi var. Bütün Avrupa'nın çok önemli bir gücü Almanya ve bu büyük gücün de en önemli noktası Berlin. Berlin Avrupa'nın geçtiğimiz dönemde en önemli kentlerinden bir tanesi oldu. Özellikle 2000'lerde başlayan bir ivmeyle. Benjamin'in Paris için söylediği 19. yüzyılın başkenti lafını aslında 21. yüzyılın girişinin başkenti Berlin diye düşünebiliriz. Bugün Almanya'nın bütün bu dinamiklerini konuşurken Berlin'de bu dinamikler nasıl yaşandı, nasıl hissedildi? Buraya geçeceğiz ve Berlin'in çeperleriyle ilişkili bütün bu dinamikleri konuşarak programımızı sonlandıracağız. Almanya'nın bütün bu dinamikleri, yani özellikle politik ve ekonomik dinamikleri son iki senede nasıl bu noktaya geldi? Almanya'daki durumlar nasıl gelişti? Evet Orhan, sendeyiz.
Evet, merhabalar. Soru içinde soru bir sömestri doldurur. Diyeceğim. Şimdi önce şeyden başlayalım. David Bowie'den şu anda bulunduğum noktadan, yani 500 metre ötede 70'lerde Iggy Pop ile birlikte yaşadıkları ev. Duvar üzerine yakın zamanlarda bir proje yapmıştım. Duvarın anısı hala bu şehirde çok canlı. Yani duvarın anı kültürü üzerine bir vakıf var. Bir dokümantasyon merkezi ve müze gibi bir yer var. Kalmış az buçuk yerler hala bir şekilde, yani bu şehirde önemli bir kültürel ilgi noktası niteliğini taşıyor. Kültürelden burada girelim. Şimdi Benjamin'den, işte Paris'ten bağladığın şey olarak baktığımızda Berlin bir şekilde kültür anlamında gerçekten de aslında, yani 80'lerden beri, duvar yıkılmadan öncesinden beri ama özellikle yıkıldıktan sonra ve 2000'li yıllarda çok merkezi bir rol oynadı. Bu anlamda doğru. Ancak Almanya'nın bir ekonomik güç olması ile bağlantısı dediğimiz zaman orada bir dur diyeceğim. Orada tam tersi geçerli. Yani Almanya'nın ekonomik bir güç olması ile Berlin'in kültürel bir güç olması arasında birbirine tam ters bir tahterevalli ilişkisi var. Şöyle söylemeye çalışalım. Şimdi belki yani 19. yüzyıl için bu içeride değil, 19. yüzyılda Berlin gerçekten bir sanayi metropolü idi. Ve işte kanallarla yine her yere bağlanan, dış limanlara bağlanan, işte ciddi bir ağır sanayi içeren önemli bir şey, yani klasik anlamda bir sanayi merkeziydi ve bu şekilde büyüdü. 4 milyonun üzerine çıktı nüfusu. O dönemin en büyük metropollerden biriydi. Ancak şimdi bugünün Avrupa'sına baktığımızda ekonomik güç nerededir? Bu muz denen bir şey var, değil mi? Yani işte ta işte Milano'dan başlayan, işte Basel'dan Ren havzası boyunca Rotterdam'a kadar giden Avrupa'nın bir merkezi bir aksı var, bir sanayi aksı var. Bütün yani değerin üretildiği diyelim Avrupa'da Axpo. Bunun uzağında Berlin. Soğuk Savaş boyunca da zaten Doğu Berlin için bir ada konumunda. Bu anlamda Berlin tamamen zaten savaşın son aylarında yoğun bir şekilde bombalanıyor ve sanayisizleşiyor. Yani Berlin'de bir şey kalmıyor geriye. Daha sonra işte Doğu'da tekrar yani Doğu Almanya'da ve Doğu Berlin'de biraz bir şey kuruluyor, biraz bir şeyler kurtarılıyor, ediliyor ama sonuçta bugün için Berlin bir kültürel merkez değil. Bir sanayi merkezi değil, bir üretim merkezi değil. Ne oluyor? Bu Soğuk Savaş dönemi boyunca bir kere Berlin bir Batı Berlin'den bahsediyorum. Yani Fransız, İngiliz ve Amerikan işgal bölgeleri. İşgal bölgesi statüsünü koruyor. Yani bu birleşmeye kadar, 90'lı yıllara kadar Berlin, Batı Almanya'nın resmen parçası değil. Mesela Berlin'den seçilen bir milletvekili Bonn'daki parlamentoya gittiği zaman orada gözlemci statüsünde, oy verme hakkı yok. Berlin'de yaşayanlar işte Batı Almanya'nın ordusunda askerlik görevi yapmıyorlar. Mesela bu çok önemli bir nokta. Bu çünkü Batı tam da Soğuk Savaş sırasında silah altına alınmak istemeyen çok ciddi bir nüfus, muhalif bir nüfus Batı'dan Batı Berlin'e kaçıyor. Batı Almanya'dan Batı Berlin'e kaçıyorlar. Şey yaşından önce yani askere çağrılma yaşından önce burada öyle bir çok büyük bir eleştirel bir nüfus, siyasi açıdan eleştirel çok büyük bir nüfus toplanıyor. Burada ciddi bir üretim de yok. Yani bu anlamda böyle bir şey ne oluyor sonuçta Berlin sırf Almanya değil Avrupa ve hatta dünya üzerinde toplam nüfusa oranla okumuş yazmış üniversite mezunu ve sanatla uğraşan akademisyen, sivil toplumda çalışan vesaire gibi böyle bir şekilde bir kritik eleştirel, kritik entelijensiyanın toplam nüfusa oranla en yüksek sayıda olduğu şehir haline geliyor. Bu önemli bir nokta. Ve bu sonuçta yani Berlin yapan sonuçta işte aynen bu. Yani 2000'li yıllarda da Berlin gerçekten birdenbire bir dışı açıda bir patlama yapıyor ve bence en şey ne derler en şaşalı o anlamda bir dünya kültür başkenti diyebileceğim dönemini yaşadı. Fakat oradan inişe geçti ve ciddi bir şey inişe geçti. Bunu da şimdi şöyle biraz açıklamaya çalışalım. Başkent Berlin'e taşınıyor. Yani Bonn'dan başkenti Berlin'e taşıyor. Berlin bir şey yani bir yıkıntı. Başkent taşındığı sırada hala içinde çok çok büyük savaştan kalma bombalanmış boş arsalar bulunan. Yani büyük bölümü imarlı olmayan 1920'lerin 30'ların İstanbul'unu hatırlatan. Yani içinde böyle şehir içerisinde çok geniş boş arsaları olan. Nüfusu çok düşmüş. Çok yani yarı yarıya azalmış bir şehir. 90'larda mesela ciddi bir imara giriyor Berlin ama yani yapılan konutlar ve özellikle bürolar, ofis katları yıllarca boş kalıyor, kiralanamıyor. Yani böyle emlak sektörü bir türlü toparlanamıyor vesaire. Böyle bir şehir. O dönemde işte çok boş, çok fazla boş şey var. Böyle savaştan kalma ve daha sonra yıkıntı haline gelmiş yarı metruk binalar, arsalar bunlar işgal ediliyor. Buralarda bir sürü bağımsız kültür merkezleri kuruluyor. Yani bir sürü yani akşam çıktığında hiç böyle programı falan bir şey belli olmayan böyle giriyorsun çat kapı bir yerde bir tiyatro, bir yerde bir konser, bir yerde bir performans ve bir pop-up bir sergi böyle şey çok bol görebildiğin. Böyle adresi belirsiz böyle bir sürü şeyin olduğu müthiş bir canlının olduğu bir şehir. Bu giderek formalize oluyor ve ciddi bir şekilde kaynakla da besleniyor. Yani ciddi bir Berlin çok önemli bir kültür bütçesi var. Mesela bu şehirde yani düzinelerce işte memleket bütçesinden yani Berlin'e Türkçe eyalet diyoruz ben kullanmıyorum. Memleket Berlin şehir devleti çünkü bu memleketin bütçesinden beslenen fonlanan düzinlerce tiyatro, konser salonu, işte sergi salonu, kültürel inisiyatif, kültür dernekleri vesaire falan böyle müthiş bir şey var. Kamusal alanda da böyle çok görünürlüğü olan bir kültür hayatı oluşuyor. Şimdi bu çöküşte yani bunu en görünür şeyse sen şimdi işte Almanya'nın genel ekonomisinin gerilemesinden söz ettin. Ona da geleceğim. Bunlar bence savaştan sonra, birleşmeden sonra yapılan bir dizi yanlış politikanın. sonucu, yani bugün Almanya'nın gelir kaybına uğraması ve artık büyüyememesi ve artık giderek yoksullaşma trendine girmiş bir ülke haline gelmesi bir tesadüf değil. Yani özellikle dışarıdan gelen birisi olarak bakınca geriye doğru son 30 yılda bunları görmek bana oldukça şey aşikar geliyor. Ama bunun yansıması şu Berlin'e. Buradaki kültür sanat hayatından bakalım. Yani burası bu nasıl göçtü? 2000'lerde en yüksek bence en şaşalı, en parlak dönemi yaşadı buranın kültür sanat hayatı. Fakat yavaş yavaş işte 2010'a doğru yapılmış olan gayrimenkul doldu. Satıldı bunlar hepsi, kiralandı ve Batı Almanya'dan ve Avrupa Birliği'nden giderek daha fazla göç almaya başladı. Ve önce şey kalmadı. Yani öyle boş bina kalmadı. Hani işgal edildi de içinde işte öyle bir ihtiras, bir heves, tiyatro yapılacak mekanlar kalmadı her şeyden önce. Olsun, sorun değil. Bütçe vardı. İşte o tür mekanları kiralamak için fon alınabiliyordu. Diyelim ki yenilenmişti o binalar ama şimdi eski çalışan tiyatro grubu diyelim ki aynı binasına tekrar giriyordu. Oraya artık kira ödüyordu ama kirayı da Berlin Senatosu karşılıyordu bir şekilde. Bu şekilde bir süre daha gitti. Fakat işte bundan bir 6 ay kadar önce şey net olarak ortaya çıktı ki şu anda Berlin'i yöneten Hristiyan Demokrat Sosyal Demokrat Koalisyonu Berlin'in kültür bütçesinin %30 kesti. Bu bir şok. Yani çünkü iki şekilde şok. Birincisi bu şehirde işte benim gibi kültürel projeler yapıp bunlarla yaşayan çok ciddi bir nüfus var. Yani yüz binlerce insan bundan yaşıyor. Yani hayat damarları kesildi. İnsanlar şu anda işsiz. Yani şey olarak zaten hani o şekilde yaşamak zaten bir şey değil, bir lüks bir yaşam değildi ama insanlar kıt kanaat geçinebiliyorlardı bunlarla, bu kültür projeleriyle. Bunlar bir kere kesildi. İkincisi ödenekli işte tiyatrolar, operalar, konserler, baleler, şunlar bunlar. Bunların ödenekleri de aynı şey. %30 oranında kesildi. Bu şu demek, bu şeyler, kurumlar şeyden alamadıkları, kamu bütçesinden alamadıkları parayı nereye bindiriyorlar? Giriş paralarına, biletlere. Tamam, ön sırada oturan işte bir konsere 80 euro veren 90 euro da verir. Onun için sorun değil ama burada önemli olan bir şey vardı. En arka sıralarda işte 6 euroya gidip opera izleyebiliyordun. Yoksulların da izleyebildiği bir şeydi burada. Onlar ne oldu? Ha, sen o 6 euroyu 26 euro yaptığın zaman onu ödeyemiyor. İşte o biletle gidebilen öğrenci veya yoksul. Bu anlamda aslında kültüre katılım şeysi de çok azaldı. Yani giderek daha elitist bir şeye döndü. Bir de şehrin genel karakteri çok değişti. Yani sosyolojisi, demografisi çok değişti. Devlet burada olduğu için, şimdi güç merkezi dedi. Şimdi o güç merkezi lafını tanımlayacağım. Evet, Berlin bir yandan güç merkezi ama şöyle, devlet rantı Berlin'de dağıtıyor. Yani devletin özel şeysi, nasıl Türkiye'de Ankara'da dağıtılıyorsa rant ve o yüzden Ankara büyüdüyse aynı şey burada da, öyle düşünmek lazım. Lobiler taşındı Berlin'e. Yani bu işte büyük Alman sanayinin temsilcisi olan dernekler, lobi dernekleri diyelim bunlara. Bunlar yani bunlar binlerce. Ve bütün bunların çalışanları, lobiciler falan. Yani siyasetçilerin etrafını koza gibi saran bir lobi sektörü. Özellikle Almanya'nın müreffeh güneyinden, yani Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinden. Yani işte yani Berlin'de en sevilmeyen insan tipi de diyelim bunlara. Buradaki böyle şey yani işte ceketini ilikleyip işte milletvekilinin kapısını çalan insanlar bunlar. Onlar taşındılar ve kendi Batı Almanya'daki hayat tarzlarını da getirerek ve siyasi görecek ki ağırlığımlar CDU, CSU yani Hristiyan Demokrat seçmeni diyebileceğimiz de bir kesim ağırlıkla. Yani bunlar Berlin'e çok ciddi bir dış göç sağladı. Bu Berlin'in kültürel merkezi olması da tabii bir daha Avrupa ve hatta dünya çapında bir daha expat diyebileceğimiz bir nüfus çekti buraya ama bunlar da giderek aslında liberalleşen bir kültür sanat ortamı. Daha çok daha paraya endeksli yani pazarla birlikte çalışan bir kültür sanat ortamını da bir şekilde besledi. Ya yani o ortam da bir şekilde değişti ve dönüştü. Bu anlamda evet bir güç odağı ama yani üretimden çok bir lobisel anlamda bir güç odağı olarak Berlin bir önemli bir yapısal dönüşüm geçirdi. Ve bu yapısal dönüşüm işte en son seçimlerde Covid sonrasında olan son seçimlerde şey oldu. Yani Berlin klasik olarak sol sol yeşil iktidarla yönetilen bir devlet. Yani Berlin kendisinin bir anayasası var, bir parlamentosu var, bir hükümeti var. Bir cumhurbaşkanı var Berlin'in. Cumhurbaşkanı aynı zamanda belediye başkanı. Aynı insan. Yani şehir devleti olunca cumhurbaşkanlığıyla belediye başkanlığı aynı konum oluyor. Ondan sonra şimdi buranın hükümeti her zaman, yani son 3 dönemde şeydi. Sol Parti, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller'den oluşan bir koalisyonla yönetilirdi Berlin. Ama işte son tekrarlanan seçimlerde, yerel seçimlerden bahsediyorum. Şimdi son Almanya seçimlerinden, federal seçimlerden bahsetmiyorum. 2 yıl önce son tekrarlanan seçimlerde bu hükümet düştü ve yerine bir Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat hükümeti geldi. Büyük koalisyon dediğimiz. Ve çok sağa kaydı. Burada unutmayalım, Berlin özelinde Sosyal Demokrat Parti bizim Türkiye'de AKP için söylediğimiz şeyleri yapan bir parti. Yani doğrudan direkt inşaat lobilerinin partisi burada Sosyal Demokratlar. Yani şey.
Şimdi tam inşaattan da bahsetmişken burada bir yandan da Berlin'de olan çok önemli bir nokta var. Bu ilk başta bahsettiğin yapı stoğunun kamusal olması çok önemliydi Berlin'de. Çünkü Berlin'deki kiralar çok düşüktü. Berlin'in çok cazibeli bir kent olması, yani dünyadaki bir sürü kültür üzerine çalışan insanın Berlin'e taşınmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de buradaki hayat standartlarının ucuz olmasıydı. Yani çok hani 500 dolar dan aşağıya kiralayabileceğin evlerin olması, genel olarak kentin ucuz olmasıydı. Buradaki tabii ki emlak fiyatlarının bu şekilde olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de buranın kontrolde olmasıydı. Şimdi bunlar da, bütün bu politikalar da değişti. Yani emlakla ilgili Berlin'de inanılmaz bir değişim söz konusuydu. İstersen biraz da burayı açalım. Bu emlakla ilgili durum şu anda Berlin'de kiralarla ilgili çok enteresan durumları da yarattı. Öyle değil
Evet.
mi?
Şimdi evet, çok doğru bir noktaya değindin. Şimdi bir kere bizim Türkiye'den bakınca pek kolay kolay anlayamayacağımız bir şey var. Yani Almanya, Hollanda, İskandinavya, eskiden İngiltere, yani Thatcher'a kadarki eski İngiltere, işte İsviçre, Avusturya vesaire falan gibi, bu yani Kuzey Avrupa'da, yani Alplerin kuzeyinde diyelim olan Avrupa'da kentlerde kiracılık önemli. Yani şimdi biz Türkiye ortalaması %85'lerde mal sahibidir. %15 kiracıdır. İstanbul'da bu %30'lara falan kadar çıkar, ama yani sonuçta nüfusun çoğunluğu mal sahibidir. Yani oturduğu evin sahibidir ve işte ve bu da bir doğal trenddir ve insanlar bunun böyle olması gerektiğini düşünürler. Yani evine sahip olmak. Burada kimse evine sahip olmak istemiyor. Yani burada standart olan kiracılık. Berlin nüfusunun %90'dan fazlası kiracı idi. Hala da öyle. Yani %90'lar civarında bir kiracılık oranı var. Mal sahipliği oranı çok çok çok düşük. Türkiye'ye kıyasla tam tersi yani. Türkiye 190 mal sahibi, %10 kiracı. Burada tam tersi. Kiracılığın da modeli çok farklı. Şimdi bizde mal sahibi dediğimiz zaman, yani evini kiraya veren mal sahibi dediğimiz zaman komşu Ahmet amcayı anlarız. Yani adam üst katta oturur, alt katında kiraya verir. Yani işte en babasından en zengin mal sahibinin 5 tane dairesi vardır bizde. Burada öyle değil. Burada konut kiralamak kamu sektörünün işi, ama işte bu neoliberalizm döneminde özel sektörün işi haline geldi. Yani burada mal sahibinin ortalama olarak binlerle başlayan, 100 binlere kadar giden sayıda evi oluyor. Yani sen kiralayansan, kiralayan olarak mesela 28 bin tane konutun var. 35 bin tane, 153 bin tane konutun var. Yani en babası, yani küçük ev sahibi denenlerin 500 tane, 600 tane konutu var. Bunlara küçük ev sahibi deniyor. Berlin'de şöyle bir şey oldu. Ha, bu kiralayanların da eski, yani Soğuk Savaş döneminde gerek doğuda gerekse batıda, bu Batı Berlin için de geçerli. Kiralayan şirketler kamu şirketleri. Belediye iktisadi teşekkürleri diyelim bunlara, BİT'ler. Yani bizim Kiptaş'ı düşün, İstanbul'daki Kiptaş'ın 10 binlerce, 100 binlerce konut ürettiğini, ama bunların hepsinin mal sahibi olarak kaldığını, bunları kiraladığını ve bu bina evleri işlettiğini, yani bu evlerin bakımını, onarımını vesairesini yaptığını düşün. Yani Kiptaş'ın işinin konut üretip kiralamak olduğunu ve sosyal konut, yani sosyal kiralık konut üretmek olduğunu ve hak sahipliği üzerinden insanlara bu konutları kiraladığını varsayın. Sistem buydu. İdeal sistem buydu ve hem Doğu Berlin'de hem Batı Berlin'de bu şekilde işliyordu. Aynı zamanda Batı Almanya'da da böyleydi. Şimdi işte Almanya'nın çöküşüne giden süreçte büyük hatalar yapıldı diyeceğim. Şimdi bu hatalardan bir tanesi özelleştirmeler. Yani Almanya neoliberalizmine bodoslamadan daldı ve bu bodoslamadan dalmanın en temel şeylerden bir tanesi Almanya toplu bir şekilde bu konutları özelleştirdi. Yani belediyelerin ve diğer kamu teşekküllerinin elinden alıp bunları toplu bir şekilde önce bankalara sattı. İşte sonra hedge fonlara geçti bunlar. Sonuçta şöyle bir şey oldu. Bankada paran var mı? Sana soruyorum. Aysin? Vardır, değil mi? Sen
Yok
muhtemelen
ya.
benim buradaki Berlin'deki insanların ev sahibisin. Yani
Evet. Ben ev
şöyle
sahibiyim. Evet.
sen yani hayır sen Berlin'de ev sahibisin. Yani Berlin'deki insanların kirasını yükselten insan sensin. Yani herkes, yani Türkiye'de bankada parası olan herkes Peru'da veya Japonya'da veya Kamerun'da veya Norveç'te bankada parası olan insanlar Berlin'de mal sahibiler. Çünkü artık yani bizim yani Ahmet amca gibi bir mal sahibimiz olmadığı gibi artık ismini bildiğimiz şu şirket diye bir mal sahibimiz de yok. Onu da geçtik. Yani 2000'lerin başında ilk satın alan tekrar sattı, tekrar sattı. Sonuçta bu büyük yani işte 20 bin, 30 bin, 53 bin, 84 bin tane konuta sahip olan kuruluşlar bir de fonlar tarafından yönetiliyor. Ve bu fonlar da aslında global finans kapital. Büyük finans kapital gruplarımız bankalar zaten kendi paraları bu fonlarda tutuyorlar, tamam mı? Yani sonuçta global finans sermayesi tamamen impersonalize olmuş bir şekilde. Yani hiçbir kişisel bir şeysi olmayacak bir şekilde bağlantı artık kuramayacağım bir şekilde. Yani sen bankaya yatırıp bir fondan bir faizden bir para kazanıyorsan yani senin faizden kazanacağın parayı veya işte fondan elde edeceğin getiriyi sağlayan şey sana gelirin bir tanesi Berlin'de ev sahipliği. Yani bu noktada fonların çıkarı ne oluyor? Bu evleri olabildiği kadar kötü durumda tutmak, yenilememek, kaloriferlerin yanmaması, suların akmaması, fasatların dökülmesi, evleri farelerin basması, küfün basması, buna karşılığında kiraların sürekli alabildiğine yükseltilmesi. Yani hiçbir hizmet vermeden karını maksimize eden bir takım fonlar. Bunu yapmak zorundalar çünkü işte Türkiye'deki, Kamerun'daki, Peru'daki, Norveç'teki fon sahibine getiri sağlamaları gerekiyor. Sen fona para yatırdığın zaman ondan getiri bekliyorsun, değil mi? Ama fon da parasını Berlin'deki konut stoklarına yatırmış vaziyette. Yani buradaki kiracıların suyunu çıkartarak global sermayeye rant sağlıyor. Durum bu. Bu özelleştirmeler tabii ki işte Berlin'de 2000 yılı civarında yapıldı. İşin ilginci yapıldığı sırada burada Sol Parti de iktidardaydı. Yani Sosyal Demokrat ve Yeşillerin de çeşitli dönemde iktidarda olduğu dönemlerin de bunda çok ciddi şeysi var. Ama 2000 yani yılı civarında en büyük özelleştirmeler yapıldı. Bundan işte 3 yıl önce bir referandum geçirdi Berlin. Hristiyan Demokratlar şeye gelirken, iktidara gelirken yani halkın çoğu Hristiyan Demokratları seçti burada. Birinci parti haline getirdi Berlin'de. O zaman son seçimlerde değişti bu. Yani şimdi 2 hafta önceki seçimlerde Sol Parti kazandı Berlin'de. Ama bütün partiler birbirine çok yakın. Yani yani burada Sol Parti, Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hristiyan Demokratlar birbirine çok yakınlar. Yani hepsi %15-25 bantı arasında böyle bir tahterevalle oynarlar Berlin'de. Yani o yüzden hani çok hızlı değişebiliyor şeyler. Neyse ancak o seçimlerde Hristiyan Demokratlar birinci parti çıkarken çok büyük o 3'te 2 çoğunlukla Berlin halkı 3000'den fazla konuta sahip olan bütün konut sahibi şirketlerin kamulaştırılması için bir referandumda evet oyu verdi. Fakat referandum bağlayıcı değil. Ne yaptılar? Referandum kararını bir işte parlamentonun bir komisyonuna havale ettiler. Bunu nasıl hayata geçebiliriz diye 3 yıldır tefekküre daldı siyasiler. Yani halk şeyi kararını verdi. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi hangi bedelle kamulaştıracaksın sen bu konutları yeniden? Şimdi 20 küsür şirket bundan etkili. Yani 3000'den fazla konutu olan 20'den fazla şirket var Berlin'de. Mal sahibi şirket. Şimdi bugünkü piyasa değeri üzerinden kamulaştırırsan ceplerine korkunç para koymuş olacaksın. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. İşte bu 20 yıl önceki özelleştirmeden sonraki değer artışı %54 bin falan gibi bir değer artışı kazandı. Yani vakti zaman peanuts, yani böyle şey karşılığında, yani bedavaya vermişler.
Yüzde
Bedavaya
54 bin,
falan
yüzde
gibi yani.
54 bin,
Evet,
yani
öyle bir
yüzde
şey.
54
Değil,
değil
hayır
yani.
değil. Yani şey, %5 bin de değil falan. Yani manyakçası bir şey artışı. Bir fiyat artışı. Bu şimdi şey, yani abartılı söylüyorum tabii ki de. Şey bu. Yani piyasa değerinden sen şey yapmak istersen, bunları kamulaştırmaya kalkarsan, şeyler, ne derler, bu büyük mal sahipleri zil takıp oynarlar. Referandumu götüren bir sivil toplum inisiyatif var. Onların dediği şu ki, hayır diyor, yani şey üzerinden, o zaman kaç paradan aldılarsa o paradan şey yapalım. O paradan tekrar geri alalım. Zaten hiçbir yatırım yapmadılar bu evlere. Zaten evler dökülüyor. Evlerin içi fare kaynıyor, sular akmıyor, kaloriferler yanmıyor. Yani şey yapalım, o zaman 20 yıldır çivi çakmadınız bu evlere. Ama rantınızı korkunç arttırdınız, talep arttığı için. O yüzden o paradan şey yapalım diyorlar. Tabii siyasiler tabii çok sıkışmış vaziyette burada. Sol parti en net şekilde destekleyen parti referandum sonuçlarını. Yeşiller ilk gece evet ama diye bir takım amalar getiriyorlar. İşte büyüklük dile bir şey, örneğin mesela bunlar arasında şey de var. Hakikaten mesela kilise var. Kilisenin çok büyük konutu var. Yani hepsi finans kapital değil bu büyük şirketlerin. İşte bir takım hakikaten sosyal amaçlı davranan bir takım şirketler de var. İşte onları özel kamulaştırırsak ne olacak falan filan gibi şeyler var. Orada biraz daha ayrıntılı gidelim gibi. Başka kurallar, başka kriterler daha getirelim. Sadece büyüklük değil, başka kriterler getirelim diyor Yeşiller. Sosyal demokratlar, Hristiyan demokratlar ise hiç taraftar değiller. Onlar yani onlar ipeği un seriyorlar. Açıkça karşı çıkamıyorlar. Ama net olarak şey, bloke ediyorlar. Yani hükümet şu anda açık bloke ediyor. Şey bu. Şimdi bunu başka bir yere bağlayacağım. Almanya'nın genel çöküşü. İlk başta bir laf etmiştim. Dedim ki, yani işte Almanya'nın birleşmeden bu yana ettiği bir sürü hata. Yani o hatalar bence bugünkü iktisadi ve siyasi çöküşü. Yani Almanya'nın çöküşünü sadece bir iktisadi çöküş olarak görmemek lazım. Siyasi bir çöküş de var. Yani Almanya bugün bir takım şoklarla karşı karşıya. Yani işte bunların bir tanesi diyelim ki bu Ukrayna Savaşı oldu. Yani Rusya'nın saldırması, Amerika'nın önce saldırması, şimdi ve tamamen geri çekilmesi. Yani Trump hükümeti gelince şeyin doğrudan doğruya çekilmesi, bu bir kere Almanya çok net bir şekilde bütün dengeleri sarstı. Yani bu çok net bir şey, Ukrayna Savaşı ile olan hikaye. Bunun bir diğeri AFD'nin yükselmesi. Şimdi bağımsız gözüken şeyler. Bu yani bir ciddi bir siyasal şok yaşıyor şu anda. Yani radikal popülist sağın yükselmesi bir diğer ikinci şok. Üçüncü şoksa iktisadi şok. Yani şu anda örneğin işte bunun mesela görünür olduğu bir örnekten bahsedeyim. Volkswagen denen firmanın, ki Almanya'nın hani en büyük işte şeysi, global markası ve gelirin %70'ini Çinlilere, Çin'de ürettiği otomobilleri satan bir firma. 17 tane fabrikası var Çin'de. Geçen yıl iki tanesini kapattı. Ve geçen yıl ilk kez Çin'deki en büyük otomotiv firması değil artık. BYD geçti şeyi. Yani yeşil ekonomiye dönüşümü beceremedi Almanya. Bunun en fazla lafını eden ülke olmakla beraber. Şimdi bunlar birbirine bağlantılı şeyler. Şimdi bu şok tablosu, yani Volkswagen'de gördüğümüz, orada kendini en belirgin hale getiren işte iktisadi çöküş, AFD'nin siyasi yükselişi ve uluslararası arenada da işte Atlantik İttifak'ın dağılması diyebileceğimiz üç tane Almanya'nın bütün, ne diyeyim, oturmuş dengelerini sarsan bir durum yaşıyoruz. Şimdi bu tablo, Almanya'nın bir modeli vardı, bir business modeli vardı. Bu neydi? Rusya'dan ucuza gaz alıyordu. Bunda ucuz üretim yapıp dünyanın, tabii Almanya'nın kendisi ciddi bir üretim merkezi, Berlin olmasa da, Berlin'de pek fazla bir üretim yok ama yani Almanya hala üretim yapılan bir yer veya Alman şirketleri yurt dışında yaptıkları üretim, Çin'de özellikle yaptıkları üretimi bütün dünyaya satan bir ülke. Güvenliğini de Amerika sağlıyor. Yani bedavadan Amerika'da güvenliğini sağlıyor. Şey, hakikaten işte o %2 ya asla ödemeyen ülkelerin başında geliyordu Almanya. düşük bir şey bütçesi vardı. Yani bu Almanya'da en şey olan ne derler? Dalga geçme konusu olan hakikaten ulusal ordunun işte Bundeswehr'in yani postalları yoktu, tamam mı? Ya yani giyecek kışlık eldivenlerin ve postalların olmadığı sürekli yani gibi durumlar söz konusuydu. Yani Almanya bir yandan dünyanın ihracat şampiyonu ama aslında ordusu gerçekten ciddi bir şekilde bir fon eksiği olan şey bir biraz böyle gariban durumda olan bir orduları vardı. Biraz dalga geçilen bir orduydu. Şimdi bu business modeli çöktü. Yani artık Rusya'dan gaz gelmiyor. Ukrayna Savaşı'ndan beri yani Almanya kendi şeysine çıktı. Zaten işte Amerika patlattı şeysini Nord Stream'i vesaire. İhracat yapamaz hale geldi. Çünkü artık en temel ihracatların bir tanesi işte otomotiv sektöründe. Yani elektrikli otomobil sektörüne giremedi. Ve bu arada zaten bu modelin taşıyıcısı olan Büyük Halk Partileri. İşte bunlar yani Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Yeşilleri de katmak lazım. Onlar da o konuma yerleştiler. Artık ülkede net bir siyasi çoğunluk sağlayamıyorlar. Yani artık onların egemenliği yani merkezin yani halk parti merkezdeki halk partilerinin ezici çoğunluğu artık olmayan bir siyasi tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi buraya gelirken yapılan hatalardan bir tanesi, şimdi aslında çok kolay bunu görmek. Şimdi siyasi haritaya bakınca ne görüyoruz? Yani Almanya'nın doğusu masmavi, AfD'nin rengi mavi. Batısı da simsiyah. Bu da Hristiyan Demokratların rengi. Ya yani aralarda küçük kent merkezlerinde diyelim. Özellikle şehir devletleri, üç tane şehir devletimiz var. Berlin, Hamburg ve Bremen. İşte buralarda kırmızı yeşil lekeler var. Metropol alanlarda işte biraz sosyal demokratların, biraz yeşillerin hala bir varlığı okunabiliyor ama sonuçta bunu görmezden gelirsek doğusu mavi, batısı siyah bir ülke. Yani eski Soğuk Savaş sınırı bugün Almanya'nın siyasi sınırında çok net olarak gözüküyor. Yani AfD çok net bir şekilde Doğu Almanya'nın mirasını üstlenmiş vaziyette. Şimdi bunu açıklamanın birkaç modeli var. Bir modeli şu: Doğu Almanya hiçbir zaman denazifiye olmadı. Hiçbir zaman için şey yapmadı. Yani Nazi geçmişle gerçek anlamda hesaplaşmadı. Batı bununla çok uğraştı gerçekten. Batı da hakikaten yani Batı'nın halkı ciddi bir yeniden eğitimden geçti. İyi veya kötü. Bir demokrasi eğitimden geçti. Doğu'da ise Doğu Almanya'nın halkı otomatikman antifaşist ilan edildi. Yani bir günde bir yani merkez komitenin kararı ile halkımız antifaşist oldu. Ama yani bu konuya bir aktif olarak bir siyasi bir süreç olarak Doğu Almanya uğraşmadı. Yani bu konuda çok fazla şey var. Bunda bir gerçek payı var gerçekten. Yani işte mesela meşhur bir Doğu Almanya tarihiyle uğraşan bir Kovalçuk vardır mesela. Ailesinin kökenleri Ukrayna'ya şey yapan. Yani Kovalçuk'un anlattığı mesela şu hikaye çok ilginç geliyor bana. Yani üç tane şeysi var. Engelli kuzeni ve yeğeni var. Ve Doğu Almanya'da büyüyor ve çeşitli şehirlerde büyüyor. Ve işte bir tanesi tekerli sandalyeye mahkum, bir tanesi zihinsel özürlü. Yani üç tane kuzen ve yeğeni sürekli taşıyorlar şehirde oradan oraya. Ve yani halktan sürekli şu tepkiyi alıyor. Eskiden olsa bunları başka türlü hallederdik. Yani işte Nazilerin engelleri yok etmesi. Yani sadece Yahudiler yok edilmiyor. Sadece komünistler yok edilmiyor. Aynı zamanda işte atıyorum romanlar ve engelliler büyük ötenaz programlarına şey yapılıyor, tabi tutuluyor. Yani bayağı kitlesel soykırımın bir parçası da engelliler Nazi döneminde. Yani Doğu Almanya'da sürekli engelli yeğenini sokağa çıkarttığında mutlaka diyor, her çıktığında mutlaka birisi gelip eskiden olsaydı bunları hallederdik diyen bir halkla karşı karşıya. Bunu yani bu anlamda Nazim hiçbir zaman bilmediğini söylüyorum. Ama bir başka şey ise şu, yani bunun bir çoğunluk olduğunu söylemek, yani bütün Doğu Alman halkını bu şekilde damgalamanın ben doğru bir şekilde olduğunu düşünmüyorum. Ama yani Nazizmin ideolojik temelleriyle uğraşılmadığı çok fazla, çok doğru. Ama bir diğer şey şu var, yani tam birleşme olayı bir birleşme değil aslında. Yani iki devletin karşı karşıya gelip hadi biz birleşiyoruz, peki şimdi nasıl sistemlerimizi bir araya getirelim deyip yeni bir şey kurmaları biçimde olmuyor. Bunda yani bir referandumla, Doğu'da da kabul eden bir referandumla Doğu Batı'ya katılıyor. Yani Batı Almanya'nın, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin var olan anayasal düzenine birebir adapte ediliyor. Tabii bu arada bir sürü şey kaybediyoruz. Biz kadın hakları falan var. Örneğin mesela Kürtaj hakkı falan, mesela haklar doğuda çok daha ileri. Mesela bunlar kaybediliyor. Pek çok alanda aslında doğu bu anlamda aslında özellikle kadın erkek eşitliği konusunda çok daha ileri vaziyette mesela diyelim ki. Bunları falan kaybediyor ama aslında kaybettikleri hikaye şu. Doğu iktisadi hayatını kaybediyor. Yani doğuda kurulu olan bütün ekonomik kapasite büyük bir süratle birkaç yıl içerisinde bir kayyum idaresi devrediyor. Yani bizdeki bu yani şimdi bizim çok şikayet ettiğimiz yani kayyum idareleri aslında fiili etkileri itibariyle yani siyasi etkileri çok önemli fakat yani Doğu Almanya'daki kayyum idaresi akıl durdurucu bir Türkçe moda tabi büyük bir çökme hikayesi. Yani Doğu Almanya'nın ekonomisi çökülüyor. Doğu Almanya'da işler vaziyette ve dünya çapında ihracat yapabilir konumda gayet iyi işleyen sağlam bir endüstri şeysi var. Hatta hep şey dedim ya eski Doğu blokunun en ileri sanayi ülkesi denen Doğu Almanya'nın ekonomisi 3 yıl içerisinde tamamen işlemez hale getiriliyor. Sıfırlanıyor. Bunda işte şey hesapsız mesela şeyin de çok etkisi var. Mesela Batı Alman markı Doğu'da geçerli hale getiriyor. Birebir geçerli hale getiriliyor. Ve birdenbire bu şirketlerin maliyetleri korkunç bir şekilde artıyor. Mal satamaz hale gelip 2 yıl içerisinde iflas ediyorlar. Ama zaten böyle olmayan şirketlerde bir şekilde işte eski sahiplerine veriliyor. İşte özelleştiriliyor, satılıyor. Araya büyük bir mafyalar giriyor vesaire vesaire derken yani Doğu Almanya'da sonuçta 3 yıl içerisinde birleşmeden sonra kurulu sanayi kapasitesinin %10'unun altına düşüyor. Yani Doğu Almanya'da şey kalmıyor geriye. Ne diyelim? Herhangi bir şekilde bir pardon sesmiyor, bir şey içeceğim. Bir dakika. Biraz sesim kısıldı. Evet. Yani Doğu Almanya sonuçta.
İstersen bir kısa bir sen de bir nefes al. İstersen bir kısacık müzik arası verelim. Sen
Tamam.
de bir şey
Oldu. O zaman buradan devam ederim.
kahve al.
Tamam. Ben bir boğazım.
Evet, çünkü gerçekten çok da heyecanla keyifle dinlediğimiz bir sohbet oluyor. Çok bir sürü geçmişten gelen bir sürü bilgiyi, bir sürü gelişmeyi oturtmak da hem çok keyifli ama bir yandan da zor. Bir kısa müzik arası verelim. Kaiser Bass'ten dinliyoruz. Berlin, Du bist so wunderbar.
Evet. Ne şahanesin Berlin demek. Bu Berlin'in jingle'ı. Evet.
Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.
Evet, Kaiser Bass'ten dinledik. Berlin, Du bist so wunderbar. Ne harikasın Berlin, Kaiser Bass'in bu harika şarkısıyla programımıza devam ediyoruz. Yeryüzlerinde Çeper ve Çeperdekiler programındayız. Konuğumuz sevgili Orhan Esen'le Berlin üzerine konuşuyoruz. Tarihi kent üzerinden okuyan sevgili araştırmacımız Orhan Esen bize hem Almanya'daki son dinamikleri anlatırken hem de bugün dünyanın önemli kültür merkezlerinden biri olan Berlin'i bize tarihi perspektifiyle anlatıyor. Almanya'nın bu son dönem yaşadığı siyasi ve iktisadi krizi anlatırken Almanya'nın bir süredir yaptığı önemli yanlışlardan bahsediyordu. Şimdi bu yanlışları da bize detaylandırdığı sözlerine geri dönüyoruz.
Evet, şeyden yani işte AfD'den bahsediyorduk. AfD'nin Doğu Almanya Partisi olması özelliği. Yani bunu işte bir şekilde Doğu Almanya'nın kağıt üzerinde antifaşist hale gelmesinin aslında gerçekte yani var olan bir takım faşist eğilimleri törpülemeye çok da yetmemiş olduğu bir açıklama ama öte yandan da işte tam da neoliberalizm dönemine denk düşen iki ülkenin birleşmesi ya da işte şeyin Batı Almanya'nın Doğu Almanya çökmesi sonucunda müthiş bir işsizlik yani Doğu Almanya çöktü. Yani hakikaten gerçek anlamda iktisaden çöktü ve şeye baktığımızda mesela AfD'nin oy profiline baktığımızda şeyi görüyoruz. Yani ağırlıkla erkek ve ağırlıkla 30-50 yaş arası erkek seçmen tarafından seçilen bir parti. Bu çok önemli. Yani aslında en aktif, en üretken olması gereken nüfus ekonominin dışında. Bu da çok net bir şey ve bu aslında şeyin gerçekten Doğu Almanya'ya çökülmüş olması, Doğu Almanya'nın bir üretim yapılan bir yer olmaktan çıkmış olması da bir şeysi. Yani zaten böyle olmasaydı mesela Berlin programın en başta bahsettiğim bu Avrupa muzuyla organik olarak bağlı olurdu. Çünkü doğal maalesef üretim yapılan bir yerde. Ama ne oldu? Bir çöl haline getirildi tamamen. Yani devlet parası, yani sosyal yardımlarla yaşayan bir halka dönüştürüldü doğal halkı. Bu da önemli. Bunların da şey önemli faktör olduğunu görmek lazım. Aynı şekilde şimdi orada fazla dalmayalım ama yani AfD'de bir görülen bir şey, popülist bir otoriter eğilim, bir radikal sağ. Aslında bunların denemeleri yapıldı. İşte Türkiye, Macaristan örneklerini biliyoruz. Bunların çıkmasında aslında yani işte Orban'ın, Erdoğan'ın liberal politikacılardan giderek daha sağ popülist politikacılara dönüşmesinde de bence Almanya'nın yani Avrupa Birliği'nin önderi kimliğiyle yaptığı hataların ciddi bir rol oynadığını söylemek lazım. Ama oralara şimdi hiç dalmayalım. Ayrı konular bunlar. İşte bir diğer mesele şey kısaca söylersek Almanya bu yeşil dönüşümün hep şampiyonluğunu yaptı. Fakat retorik bir şampiyonluk olduğu çıktı ortaya. Gerçek yapısal dönüşüm yapmamış. Yani özellikle en temel sektör olan otomotiv sektörü hiçbir zaman elektrikli otomobili ciddiye almamış. Yani elektrikli otomobili üretebilir ve bunu dünya pazarında rekabet edebilecek şekilde üretebilir bir ülke haline gelmek konusunda hiçbir ciddi önlem almamışlar. Yani bu konuda 10 yıllardır birikmiş bir ihmalkarlık ve bir burnu büyüklük diyelim. Yani kendine fazla güvenme, yaptığı işi çok sevme. Biz zaten bu işi çok iyi yapıyoruz canım. Yani falan filan gibi bir şeyle yani Alman otomotiv sektörü o dönüşümü gerçekleştiremedi. Yani onu yapmak için gerekli olan teknolojik altyapı yatırımını yapamadı. Yani şey yani elektrikli otomobilin işte yani maliyetin önemli kısmı yani %80'e yakın kısmı pili ve elektronik aksamı, IT kısmı. O konuda hiçbir hazırlığı yok, hiçbir donanımı yok. Üretemiyor yani piller sadece Pasifik bölgesi üretiyor. Çin üretiyor. Çin'den geri kalanı Japonlar, Koreliler ve Kaliforniya üretiyor. Yani sonuçta şey yok. Avrupa'da öyle bir pil üretimi yok. Çipler yine aynı şekilde Pasifik bölgesi üretiliyor. Yani bütün girdilerini satın almak zorundasın. Halbuki senin rakibin olan BYD işte bu nadir elementleri üreten madenlerin sahibi, onları arıtıyor, pil haline getiriyor, otomobil haline getiriyor. Yani bütün üretim zincirini olduğu gibi bütün tedarik zinciri kendi firmasının içinde olan bir firma ile şu anda yani Alman otomotiv sektörünün şey yapması, rekabet etmesi mümkün bile diye. Arada şu anda 10 yıllarca bir fark var ama kapanması ihtimali de ufukta görünmeyen bir fark var gibi nedenlerle. İşte bir şey var, çöküş var. İşte bütün bu Rusya ile olan ilişkiler, business modelini çok yanlış oturttular. Yani orada Amerika'da hem kuyruğuna takıldılar ama hem Rusya ile iş yaparken Doğu Avrupa'daki komşuları çok kötü küstürdüler. Yani Ukrayna Savaşı'nın çıkmasında çok ciddi hataları var Almanya'nın. Yani işte o Rusya aldığı gazı niye Doğu Avrupa'dan geçirmedi de 3 kuruş daha ucuz alacağım diye Baltık'ın altından geçirdi Nord Stream hattını vesaire falan. Böyle uzun konu ama bunları şimdi de almaya çok fazla vaktimiz olmayacak diye düşünüyorum.
Evet,
Ama sonuçta bütün
maalesef
bu hatalar
riskli.
birikti. Yani
Evet,
buna
yani
yani
şöyle
Türkiye-Avrupa ilişkilerindeki
bütün...
oynadıkları eski Merkel'in Sarkozy ile birlikte oynadığı roller dahil vesaire vesaire. Oralardan alarak bir büyük bir hani bir 30 yılında Almanya siyaseti şey analizi yapmak lazım. Şu an sonra
Evet,
kalan
bir
dakikalarımızı
başka
geçecek.
programda bunları yaparız. Ama bu programda Berlin'in son dönem yaşadığı durumun ki sen bunu işte emlak fiyatlarının çok fazla artması, işte bütçelerinin kesilmesi, kültür işlerinin bütçelerinin %30 oranında kesilmesi gibi çok net anlattın. Berlin'deki yeni durum bayağı kritik ve burada yepyeni bir nüfus oluşuyor. Yani lobicilerin olduğu, zenginlerin ancak bu kentte yaşamayı becerebileceği bir yeni bir ortam oluşuyor. Peki benim aklıma hemen tabii İstanbul'la karşılaştırarak Berlin'de yaşayan bu kültür işleriyle uğraşan, işte yeşil politikalarla uğraşan kesimlerin, orta sınıf kesimlerin, sanatçıların ne olduğu sorusu geliyor. Ne oldu bu sanatçılara, ne olacak? Tabii burada ben İstanbul aklıma geliyor. Burada çeperlerden bahsediyoruz. Çok ciddi İstanbul'da merkezden çeperlere kira göçü yaşanıyor. Çeperlere yaşanıyor ve başka şehirlere yaşanıyor. Şimdi bizim programımız da çeperlerle ilgili olduğu için ben Berlin'le ilgili sormak istiyorum. Yani Berlin merkez çeper ilişkisi nasıl oluyor? Olabilir mi? İstanbul'da yaşadığımız şeye benzer bir şeyler yaşanabilir mi? Berlin'in çeperleri nasıl? Ve buradaki ekonomik durumunu kaybeden nüfus nerelere gidecek, neler olacak?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında son seçimlerdeki, 2 hafta önceki seçimlerdeki oy dağılımı haritasına baktığımızda çok net cevap vermek mümkün buna. En merkezde, yani şehrin en merkezde, merkez ilçede bu anlattığım işte şey dönüşüm, yeni işte bu lobisel dönüşüm dediğimiz şey net olarak etkisini göstermiş. Merkez ilçeyi şey aldı, yani ne derler? Merkez ilçenin tümünü değil ama bir sürü mahallesini Hristiyan Demokratlar aldı. Yani bu mesela eskiden hiç olamayacak bir şeydi. Yani şehrin en merkezinde siyah lekeler hiç yoktu. İlçe bazında hala öyle değil. İlçe bazında baktığımızda yeşiller aldı merkez ilçeyi ama pek çok mahallesini Hristiyan Demokratlar aldı. Hristiyan Demokratlar yeşillerin ensesinde, en merkezde diyelim. Büyük merkez diye baktığımızda, yani bu şeyin, yani işte bu periferik ne derler, banliyö hattı ile çevrilen bir Berlin, bir merkez diye kodlanan bir bölge var. Burada net bir şekilde Sol Parti ve Yeşiller şey vaziyette, ne derler, baskın bir şekilde gözüküyor. Yani burası sol hala şehir merkezi. Fakat şehrin çeperi dediğimiz yere gittiğimizde ise gördüğümüz başka bir durum var. Burada eski Batı'nın çeperinde bir böyle bir zengin bir kuşak var, bir şey böyle bir ne diyelim villalardan oluşan daha kalburüstü orta üst sınıfın oturduğu bir bölge var. Orası zaten geleneksel olarak her zaman Hristiyan Demokrat muhafazakar oy çıkan bir bölge. Fakat geri kalan, yani o güneybatıdaki bölgeleri, zengin mahallede de kuzeyde de bir, yine eski Batı'nın kuzeyinde de yine öyle küçük bir zengin mahalle var. Oraları saymazsak Berlin'in dış büyük çevresi hemen silme afete tulum çıkarttı. Mahalle bazında baktığımızda. Şimdi buraların sosyal yapısına baktığımızda, yani aslında buralarda yine sözünü ettiğimiz, yani şey, insanların büyük çoğunluğu da taşınıyor buralara. Yani şey değil, yani merkezde hala şöyle bir şey var. Yani çok eskiden kalma kiracılık ilişkileri var. Allah'tan, yani işte Türkiye'deki gibi 10 yılı dolan kiracı çıkartmak gibi rezil kanunlar yok burada. Yani eski kiracılar, 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık kiracılar var. Onlar hala merkezde oturuyor. O yüzden onların tutunabildiği bir alanlar hala. İşte solu ve yeşili şey yapan bu eski kiracılık oluyor. Ama dış mahallelere gittiğimizde buranın fiziksel yapısı şöyle. Yani 20'lerde, 30'larda ve savaş sonrası yapılmış çok büyük kira konutları, kompleksleri. Ve buralar çöl. Yani buralarda esnaf yok, sokakta hayat yok. Yani evinden en yakın markete yürümek için 800 metre yol yürüyorsun. En yakın otobüs durağı 500 metre mesafede gibi yerler. Buralarda sen, yani evet, buraya yoksullar taşınıyor, sanatçılar da buraya taşınıyor ama buralarda senin kurabileceğin bir kültürel hayat için çok fazla bir alan yok. Öyle diyeyim. Belki bunu bu şekilde bağlı
Evet,
olalım.
bize muazzam bir Almanya ve Berlin portresi çizdin. Gerçekten müthiş bir giriş oldu. Bu sadece giriş diye değerlendiriyorum çünkü başka programlarda yaparız mutlaka sevgili Orhan Esen. Sana çok çok teşekkür ediyoruz. Sadece bu haftalık bu kadar diyoruz. Berlin ve Almanya üzerine, İstanbul üzerine de programlar yapmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler. Evet, bu hafta Aysu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp sevgili dinleyici destekçilerimize çok çok teşekkür ederiz. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.